Onlarca yıl boyunca spor bilimciler hep şey dediler. Hani bir insanın 2 saatin altında maraton koşması biyolojik olarak tamamen imkansız.
Evet, yani insan kalbinin o inanılmaz hızı tam 2 saat boyunca sürdürebilecek kadar kanı pompalaması, bacak kaslarının o şiddetteki yıkıma dayanması fizyolojik sınırların ötesinde görülüyordu açıkçası.
Kesinlikle. Ta ki o meşhur 2026 Londra Maratonu'na kadar. O gün hani sadece tek bir kişi de değil, iki kişi o efsanevi sınırı bildiğin darmadağın etti.
Sebastian Save ve Yomif Kejelcha. İnanılmaz bir andı gerçekten.
Aynen öyle. Kenyalı atlet Save 1.59.30 ile Etiyopyalı Kejelcha ise 1.59.41 ile bitiş çizgisini geçti. İmkansız denen şey böyle saniyelerle falan da değil, bayağı devasa farklarla geçildi.
Üstelik aynı gün, aynı parkurda Tigist Assefa da kadınlar rekorunu kelimenin tam anlamıyla parçaladı. 2.15.41 ile.
Ya evet, peki sen dinlerken şey diye düşünüyor olabilirsin. Yani bu tarihi günde insan evrimi birdenbire bir sıçrama mı yaşadı? Hayır tabii ki. Bu üç elit sporcunun da o gün ortak bir sırrı vardı ayaklarında.
4 santimetrelik özel bir mühendislik harikası.
Kesinlikle. Adidas Adizero Adios Pro EO3. Bugün bu derinlemesine analizde görevimiz tam olarak bu. Sadece kasların ve terin değil, biyomekanik prensiplerin, o karbon plakaların ve malzeme biliminin spor tarihini nasıl yeniden yazdığını en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz.
O gün Londra'da tanık olduğumuz şey kesinlikle sadece basit bir spor haberi değildi çünkü. Biyomekanik ile ileri düzey malzeme mühendisliğinin kusursuz bir füzyonuydu aslında.
Pekala, hadi bunu biraz açalım o zaman. Çünkü yıllarca maraton koşucuları sınırlarını fiziksel antrenmanlarla, diyetlerle, işte yüksek irtifa kamplarıyla falan zorlamaya çalıştılar.
Doğru. Ama bu yeni nesil ayakkabılar denklemin tamamen farklı bir tarafına müdahale ediyor. Doğrudan fizikteki hareket ekonomisi kavramına. İnsan bedeninin ürettiği gücü arttırmak yerine o gücün israf edilmesini engelleyen, hatta kinetik bir geri dönüşüm sağlayan son derece kompleks bir sistemden bahsediyoruz.
Bak, bu çok kritik bir nokta bence. Gücü arttırmak yerine israfı engellemek. O zaman doğrudan koşunun o en temel anına gidelim, ayağın o asfaltla buluştuğu milisaniyelik çarpışma anına.
En büyük enerji kaybının yaşandığı ana yani.
Aynen. Çünkü bir sporcuyu o insanüstü hıza ulaştıran mühendisliği anlamak için önce problemin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sıradan bir koşuda enerjimizi nasıl çöpe attığımızı yani. Şimdi sen sabah otobüse yetişmek için koştuğunu düşün. Ya da parkta hafif bir tempo tutturduğunu. Hepimiz neredeyse istisnasız bir şekilde yere önce topuğumuzla basarız, değil mi?
Tam olarak öyle. İnsanların çok büyük bir kısmı topuk basan, yani heel striker dediğimiz koşuculardır.
Topuk yere çarpar, sonra ayak tabanı düzleşir ve parmak uçlarından kendimizi ileri iteriz. Normali bu zannediyoruz.
Ama Harvard Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Profesör Daniel Lieberman var. Onun koşu biyomekaniği üzerine yaptığı derinlemesine analizlere baktığımızda durum çok farklı.
Ne diyor Lieberman?
Topukla yere basmanın aslında inanılmaz derecede verimsiz bir hareket olduğunu söylüyor. Şöyle düşün, koşarken ileriye doğru bir ivme kazanıyorsun, belli bir hıza ulaşıyorsun.
Evet, ileri doğru gidiyorum.
Ancak topuğun yere temas ettiği o ilk anı yamaç çekimde izlersen, bacağının ve ayağının yere uyguladığı kuvvet vektörü, senin gidiş yönünün tam tersine, yani geriye doğru bir açı yapar.
Ya anladım, yani yere her topuk vurduğumda aslında kendimi frenliyorum bir nevi.
Yıl mekanik olarak buna geçici frenleme kuvveti diyoruz zaten. Topuk yere vurduğunda ileri doğru kazandığın kinetik enerjinin bir kısmını doğrudan asfaltı aktarıyor ve kaybediyorsun.
Yaptığım her adım bir öncekinin yarattığı hızı kesen minik bir çarpışma testi gibi adeta. Vücut sürekli bir dur kalk döngüsü yaşıyor.
Aynen öyle. Bu durum koşucunun her adımda mikro düzeyde yavaşlamasına neden oluyor. O yavaşlamayı telafi edip hızını korumak için de tekrar ekstra bir güç üretmesi, daha fazla kalori ve oksijen harcaması gerekiyor.
Yani topukla koşmak, bir arabayı el freni yarı yarıya çekiliyken sürmeye çalışmak gibi bir şey.
Çok doğru bir analoji. Motor bağırıyor, gaza basıyorsun ama o el freni seni sürekli geriye çekiyor.
Yakıtı su gibi içiyorsun ama istediğin hıza asla ulaşamıyorsun. İşte anladığım kadarıyla bu yeni nesil maraton ayakkabılarının çözdüğü ilk büyük problem bu. El frenini indirmek. Kavisli taban geometrisi.
Sektördeki adıyla rocker tasarımı, ayakkabının altı düz değil bildiğimiz sallanan sandalye altı gibi kavisli.
Ve bu tasarımın amacı da sanırım ayağın doğal mekaniğine müdahale etmek değil mi?
Evet, ayağını yere koyduğunda ayakkabının o agresif eğimi seni mecburen, adeta fiziksel bir zorunlulukla öne doğru yuvarlıyor. Ağırlık merkezini topuktan alıp doğrudan ayağın ön kısmına itiyor.
Forefoot dediğimiz o tarak kemiklerinin olduğu bölgeye yani. Sen istesen de, alışkanlıkların seni topuk basmaya itse de o sallanan sandalye şekli topuk temasını ciddi şekilde minimize ediyor.
Aynen öyle. O sürtünme frenini böylece atlamış oluyorsun.
Pürüzsüz bir şekilde ileriye doğru akmaya başlıyoruz. El frenini indirmek harika tabii. Ama bir an durup düşündüğümüzde bu sporcuların sadece engelleri kaldırmadığını, adeta uçtuğunu görüyoruz.
Çünkü sadece fren yapmamak seni 2 saatin altında bir maratona taşıyamaz.
İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası bence. 2 saatin altındaki o inanılmaz tempo için koşucuların bir şekilde ekstra güç üretiyor olması lazım. Sadece şekilden ibaret bir aerodinamik bunu çözemez.
Çözemez tabii. O dışarıdan çok masum görünen 4 santimetre kalınlığındaki devasa köpük tabanın içine gizlenmiş asıl sırra gelmemiz gerekiyor.
Gizli motora, yani karbon plaka teknolojisine.
Evet, biyomekaniğin malzeme bilimiyle en agresif şekilde kucaklaştığı yer o tabanın içi. Geleneksel koşu ayakkabılarını bir hatırlayalım. Yıllarca hepimiz EVA köpük denilen o bildiğimiz süngerimsi malzemelerle koştuk.
Amacı şoku denmek olan klasik tabanlar.
Doğru. Sen yere bastığında eyva köpük ezilir, darbeyi emer, tıpkı kalın bir yatağın üstüne atlamak gibi. Enerjiyi yutar ve o enerji orada ısıya dönüşüp kaybolur.
Yani eski ayakkabılar kuru kumda koşmak gibi bastığın yeri yumuşatıyor ama senin enerjini de alıp toprağa gömüyor.
Çok güzel bir benzetme. Yeni nesil ayakkabılardaysa bu eva köpük tamamen terk edildi. Onun yerine uzay veya havacılık teknolojilerinde gördüğümüz PEBA adı verilen süper köpükler kullanılmaya başlandı.
Süper köpük derken ne farkı var bunun diğerlerinden?
En büyük özelliği olağanüstü hafif olması ve çok yüksek oranda enerji geri dönüşümü sağlaması. Üzerine binen yük kalktığı anda sıkışan malzeme şiddetle eski haline dönmek istiyor. Bildiğin trambolin etkisi yaratıyor.
İnanılmaz. Ama burada sanırım büyük bir mühendislik problemi çıkıyor ortaya.
Çıkmaz mı? Bu süper köpük tek başına kullanıldığında o kadar yumuşak ve oynak ki koşucu yere bastığında enerji sadece ileriye gitmiyor. Sağa, sola, her yöne kontrolsüzce dağılıyor.
Bir yığın marshmallow'un üzerinde denge kurmaya çalışmak gibi desene. Çok tehlikeli. Ayak bilekleri falan anında burkulabilir.
Kesinlikle öyle. Ortada dev bir zıplama gücü var ama yönlendirme yok. Vahşi bir at gibi düşün.
İşte bu noktada karbon plaka devreye giriyor anladığım kadarıyla. O vahşi enerjiyi ehlileştiren ve tek bir hedefe doğrudan ileriye yönlendiren sistem bu.
Aynen öyle. Bütün o yumuşak köpüğün arasına böyle sandviç gibi yerleştirilmiş, ayağın kavisini takip eden sert bir karbon fiber katman var.
Ve bu plaka sadece köpüğün dağılmasını engelleyen bir iskelet değil sanırım. Profesör Lieberman'ın araştırmasında da okumuştum. Ayağın anatomik yapısıyla çok özel bir etkileşime giriyormuş.
Tam olarak orada yatıyor zaten. Ayaktaki o metatarsofalangeal ekleme, yani parmak köklerinin ayakla birleştiği ana ekleme müdahale ediyor.
Nasıl bir müdahale bu?
Şöyle, normalde koşarken ayağımızı yerden kesmeden önce parmaklarımızı yukarı doğru bükeriz. Bu bükülme baldırdaki kasların ciddi bir efor sarf etmesine neden olur.
Yani enerji harcamamıza sebep olur.
Evet, ama karbon plaka o kadar sert ve bükülmez bir yapıda ki senin parmaklarının o kadar fazla bükülmesine izin vermiyor. O eklemi adeta kilitliyor ve bir kaldıraç görevi görüyor.
Dur, bunu biraz daha açalım çünkü burası bende ciddi bir aydınlanma yaşattı. Yani benim ayağımın, parmaklarımın normalde esniyerek ağrıyacağı o kas gücünü ayakkabı benden devralıyor öyle mi?
Aynen öyle. Plaka esnemediği için senin baldır kasların o ekstra yükten tamamen kurtuluyor.
Vay canına!
PEBA köpük maksimum seviyede sıkışıyor. İçindeki kavisli karbon plaka da geriliyor, adeta kurulu bir yaya dönüşüyor.
Ve adımımı atıp ayağımı yerden kaldırdığım o milisaniyede?
Parmakların bükülmediği için o sert karbon kaldıraç, sıkışmış köpüğün tüm o muazzam patlayıcı gücünü sıfır kayıpla ileriye doğru fırlatıyor. Kendi kaslarının yapması gereken itici gücün çok ciddi bir bölümünü bu mekanik yaylanma sistemi üstlenmiş oluyor.
Zaten laboratuvar testlerindeki o veriler de tam buradan çıkıyor anladığım kadarıyla. PEBA köpük ve karbon plaka sinerjisinin adım başına %4 ila %6 oranında bir enerji tasarrufu sağladığı kanıtlanmış.
Evet, %4 ila 6 arası çok kritik bir oran elit sporcular için.
Ya ama burada sana dürüst olmam gerekiyor. Ben bu konuyu ilk araştırmaya başladığımda laboratuvar sonuçlarını okudum ve içimden şey dedim. Yani bu mu? %4. Kulağa o kadar küçük, o kadar marjinal bir rakam gibi geliyor ki.
Çoğu insan ilk duyduğunda aynı tepkiyi veriyor açıkçası.
Düşünsene ben sabah kahveme %4 daha az şeker koysam tadındaki farkı dilim bile algılamaz. Bu gerçekten tarihi değiştirecek bir oran mı? Nasıl oluyor da bu kadar küçük bir tasarruf 2 saat barajını yıkan devasa bir etki yaratabiliyor?
İşte eğer bu büyük resmi düşünürsek o %4'ün nasıl devasa bir güce dönüştüğünü anlayabiliriz. Burada matematiğin kusursuz işleyişine, o bileşik etkiye bakmamız gerekiyor.
Bileşik etki. Yani birikerek artan bir durumdan bahsediyorsun.
Aynen öyle. Sabah kahven için haklısın. Tek seferlik bir eylemde %4 anlamsızdır. Ancak elit bir maraton koşusundan bahsediyoruz. 42 kilometrelik fiziksel bir işkence bu.
On binlerce adımdan bahsediyoruz yani.
Tam olarak. Bir elit atlet bu mesafeyi kat ederken ortalama 25 bin adım atar. 25 bin kez asfaltla çarpışmak demek bu.
İnanılmaz bir rakam.
Şimdi her bir adımda %4 ila 6 daha az enerji harcadığını düşün. Bu tasarruf edilen şey nedir? Senin ana yakıtın, yani kaslarındaki glikojen depoların.
25 bin adım boyunca biriken bir %4, bu bildiğin devasa bir banka hesabı gibi birikiyor içeride. Yani anladığım kadarıyla yarışı daha hızlı koşmalarını sağlayan şey doğrudan hızlanmaları değil, yorulmamaları.
Kesinlikle doğru noktaya parmak bastın. Maratonun o meşhur son 10 kilometresini düşün. Koşucuların duvara çarpmak dedikleri o kabus gibi anı.
Glikojen depolarının sıfırlandığı yer.
Evet, çoğu atletin bacakları o noktada kurşun gibi ağırlaşır yakıt bittiği için. Ama bu karbon plaka sayesinde o elit atlet yarışın sonuna geldiğinde kaslarında hala dakikalarca yüksek tempoda koşabilecek kadar glikojen korumuş oluyor.
Akıl almaz bir avantaj bu.
Bunu şöyle görselleştirelim. 60 kiloluk bir sporcu için adım başına %4'lük bir enerji tasarrufu 42 kilometre boyunca bacakların kaldırması gereken yüzlerce kiloluk kümülatif yükün sihirli bir şekilde ortadan kalkması demek.
Yani maratonun son 5 kilometresini sırtında 5 kiloluk bir sırt çantasıyla koşmak ile o çantayı atıp koşmak arasındaki fark gibi bir şey.
Tam olarak o. Etki bu kadar devasa. Mühendislik insan vücudundan bildiğin yük alıyor.
Ve sanırım sadece enerji verimliliğiyle de yetinmemişler. Okuduğum kadarıyla bu ayakkabıları o kadar hafifletmişler ki aerodinamik ve ağırlık avantajı uğruna bazı modellerin topuk kısmında dış taban kauçuğu bile kullanılmamış.
Evet, bildiğimiz siyah, sert lastik bile yok bazılarında. Madem sporcu topuğuna basmıyor, madem o rocker şekli onu hep ön ayağa itiyor, o zaman topuktaki lastiği söküp atalım demişler.
Oradan da 15-20 gram kazanalım mantığı. Bu ekstrem tasarım beni inanılmaz büyüledi açıkçası. Peki, dinleyen herkesin aklına gelecek o çok pratik soruyu sorayım.
Nedir?
Eğer elimizde adım başına %4 enerji tasarrufu sağlayan, insanı yay gibi fırlatan, böyle mükemmel bir teknoloji varsa neden hepimiz sabah işe giderken bunları giymiyoruz? Hafta sonu yürüyüşlerinde falan giysek hayatımız inanılmaz kolaylaşmaz mıydı?
Günlük hayat senaryolarını düşündüğümüzde maalesef bu ayakkabıların ardındaki o agresif mühendislik onların en büyük zayıflığına dönüşüyor.
Neden ki?
Çünkü bu ayakkabılar konfor için ya da yavaş tempolu bir pazar sabahı koşusu için tasarlanmadı. Onlar spesifik bir hızda sadece ön ayakla koşmak için programlanmış cihazlar aslında.
Ha, yani yavaş gidersen sistem çöker diyorsun.
Aynen öyle. Yüksek profili o yumuşak PEBA köpük ve içindeki bükülmez karbon levha, sen eğer saniyede 5 metre gibi bir hızla koşmuyorsan tamamen sana karşı çalışmaya başlar.
Anladım. Ayakkabının tabanı o kadar kalın ki yürümeye kalkarsam tehlikeli olabilir.
Sokakta normal yürümeye veya düşük tempoda jogging yapmaya kalkarsan denge kaybı yaşarsın. Ayak bileğin her an sağa sola dönebilir, çok büyük bir rahatsızlık verir.
Yani bu ayakkabılar tam anlamıyla bir Formula 1 aracı gibi.
Kesinlikle harika bir benzetme.
Piste inanılmaz hızlılar, aerodinamiğin sınırlarını zorluyorlar falan ama o aracı alıp marketin otoparkına girmeye kalkarsan tam bir felaket olur. Manevra yapamazsın, altını vurursun.
Kesinlikle. Bu F1 analojisini de çok sevdim ben. Ve bu analoji üzerinden devam edersek, o yarış aracının tam potansiyeline ulaştığı bir yer daha var. O da yarışın en zorlu anları. Yani kas yorgunluğunun zirveye çıktığı zamanlar.
Pit stoplar gibi mi?
Biraz öyle. Elit maratonda kas hasarı çok kritiktir. Normalde asfalt her adımda vücuduna şok dalgaları gönderir. Ve bu dalgalar kaslarda mikro yırtıklara sebep olur.
Ve yarış sonunda bacaklar paramparça olur herhalde.
Eskiden öyleydi. Ancak o kalın, ultra hafif, PEBA köpük taban, asfaltın yarattığı bu şok dalgalarının çok büyük kısmını emerek kas hasarını inanılmaz boyutta azaltıyor.
Yani karbon plaka bana kinetik enerji verip tempomu korumamı sağlarken köpük de hasarı emip beni koruyor.
Evet. Ve bu durum yarış sonrası toparlanma süresini ciddi şekilde kısaltıyor. Eskiden atletler maratondan sonra haftalarca merdiven inemezdi. Şimdi birkaç gün içinde hafif koşulara başlayabiliyorlar.
Bu gerçekten muazzam bir şey. Bir ayakkabının koşucuya bu kadar fazla destek olması, geriye doğru oluşan frenlemeyi durdurması, glikojen depolarını koruması ve en sonunda kas yorgunluğunu bile üstlenmesi. Çok etkileyici.
Sporun çehresini değiştiren detaylar bunlar işte.
Ama tüm bunları alt alta koyunca benim aklıma çok kritik bir soru geliyor. Eminim sen dinlerken senin de aklına gelmiştir.
Nedir o büyük soru?
Tüm bu işi ayakkabı yapıyorsa çizgiyi geçen kim aslında? O inanılmaz iradeyi koyan sporcu mu yoksa o karbon yayları tasarlayan mühendisler mi?
İşte işin içine etiğin, spor felsefesinin ve o teknolojik doping adı verilen meşhur tartışmanın girdiği yer tam olarak burası.
Teknolojik doping çok ağır bir tabir aslında.
Spor kamuoyunda bu tartışma gerçekten yeniden alevlendi. Profesör Lieberman'ın atıfta bulunduğu tarihi bir örnek var. Onu masaya yatırırsak durum daha net anlaşılır. 1954 yılına gidelim.
Roger Bannister'ın o efsanevi koşusuna mı?
Aynen öyle. Tarihte 1 mili 4 dakikanın altında koşan ilk insan.
Bannister'ın o kül kaplı pistte ayağındaki incecik, altından çiviler çıkan ilkel ayakkabılarla elde ettiği başarı tamamen saf fiziksel güce dayanıyordu.
İnsan biyolojisi, kas gücü ve acıya dayanma kapasitesi. Hiçbir karbon plaka yoktu o zaman.
Yoktu, tabii ki. Şimdi ise bugünkü Ar-Ge savaşlarına bakıyoruz. Rüzgar tünelleri, özel polimerler, karbon plakalar.
O organik başarıyla bugünkü teknolojik rekorlar yan yana gelince adalet duygusu doğal olarak sorgulanıyor.
Haklısın. Yani dinleyen biri olarak sen de kendi kendine şu an soruyorsundur bence. Bu teknoloji savaşının ulaştığı nokta adil mi değil mi diye. Acaba şu an ekranda insan sınırlarını mı izliyoruz yoksa giyilebilir teknolojinin geldiği son noktayı mı?
Bu çok derin bir ayrım gerçekten.
Ortada bir doğru veya yanlış var demek zor ama iki farklı bakış açısı da çok net ortada. Bilimin bizi ileri taşıması ilham verici ama o saf çabanın laboratuvara dönüşmesi de düşündürücü.
Etik tartışmalar bir yana dursun, uzmanların hemfikir olduğu fiziksel bir gerçek var ortada.
Nedir o?
Ayakkabı teknolojisindeki bu devrimle birlikte 2 saatin altı elit erkek maratoncular için artık istisnai bir rekor değil, yeni endüstri standartları haline geldi bu durum.
Zemin orada artık.
İnanılmaz. Oyunun kuralları baştan yazıldı resmen.
Peki bugün bu incelemede ele aldıklarımızı şöyle senin için kısaca bir toparlayalım o zaman. Neleri konuştuk? Geriye doğru frenlemeyi sıfırlayan o sallanan sandalye kavisini gördük.
Ayakkabının nasıl bir mekanik yay mekanizması görevi gördüğünü anladık.
Aynen öyle. Her adımda elastik enerji depolayıp, sporcuyu %4 ila 6 oranında daha az yorarak ileri fırlatan o karbon plakanın büyüsünü inceledik. Teknolojinin sporu ve o kırılmaz sanılan sınırları nasıl dönüştürdüğünü özetledik.
Ve emin ol, bu daha sadece başlangıç.
Kesinlikle. O yüzden doğrudan sana, bizi dinleyen sana seslenerek bitirmek istiyorum bu bölümü. İçinde taşıyacağın son kışkırtıcı düşünce şu olsun. Bugün 1 saat 59 dakikayı bir ayakkabının içindeki teknolojiyi konuşuyoruz. Peki teknoloji insan vücudunun biyomekaniğiyle bu kadar kusursuz bir şekilde entegre olmaya devam ederse bir sonraki aşama ne olacak?
Çok merak uyandırıcı bir soru bu.
Belki de 10 yıl sonra bugün ayakkabılarda gördüğümüz bu kinetik yaylanma teknolojisi günlük giysilerimize, hatta hayatımızdaki hareketlerimize entegre edilecek. Dış iskeletler gibi pantolonlar giyeceğiz belki. O zaman insan yeteneği dediğimiz şeyin tanımını tamamen baştan yapmak zorunda kalmayacak mıyız? O çok net sandığımız sınırlar yavaş yavaş tamamen bulanıklaşıyor mu acaba? Bunu düşünmeye davet ediyorum seni. Bir sonraki derinlemesine analizde o sınırları tekrar zorlamak üzere, şimdilik hoşça kal.
Görüşmek üzere.